Merhaba, ben Mesut Çevik. Bugün Recep Kulan'la birlikte Intel'in Ivy Bridge serisi işlemcilerinden bir tanesini ultra yüksek hızlara hızlaşacağız. Yani ultra yüksek hızlar diyorum aslında.
Ben de umuyorum Mesut. Deneyeceğiz, göreceğiz aslında bakarsan.
Evet, biliyorsunuz hızlaşırtmanın bir garantisi yok. Biz de bunu şimdi hep beraber deneyeceğiz burada. Neler yapacağız? Aslında NN2 var. Yani ultra yüksek soğukluklara ulaşmak için hep de böyle ultra yüksek kelimesini kullanıyorum ama gerçekten de uç limitlerde bir hızlaşırtma denemesi olacak bu. Recep'le daha öncesinde AMD'de bir rekorumuz vardı. Şimdi umarım Intel'de tekrarlarız bunu.
Umarım, yani en azından yapabileceğimiz en yüksek hızlara çıkmaya çalışacağız.
Şimdi Recep, aslında burada birçok donanımımız da var. Hani hızlaşırtmayı denerken aslında asıl önemli konu hangi donanımları kullandığımız. Her donanım ister istemez bu hızlara çıkamıyor. Bize biraz kullandığın bileşenlerden bahsedebilir misin?
Tabii ki. Anakart olarak bugün Z77 chipsete sahip olan Asus'un P8 Z77 Workstation anakartını kullanacağız.
Aslında burada Workstation değil ama Workstation olmasının bir özelliği var mı?
Workstation serisi aslında kendi bilgisayarından, kişisel bilgisayarından para kazanan insanların kullandığı seri anakartlar. Bu nedir? İşte render için kullananlar ya da farklı grafik işlemleri için.
Ya da bizim gibi video işleyenler herhalde özellikle.
Aynen o şekilde.
Stability'ye yoğun miktarda ihtiyacı olan ev kullanıcıları.
Yüksek kararlılığa ve çalıştığı zaman işte günlerce hiç kapatmadan full yük altında sorunsuz çalışabilecek güce sahip anakartlardan oluşuyor.
Şimdi sen bizim eski editörlerimizdensin. Forumun da eski hızlaşırtmacılarından fakat şu an bir Asus çalışanısın.
Evet.
Yani şimdi bu anakart acaba sana özel olarak mı geldi yoksa ülkemizden de satın alınabiliyor mu?
Bu şimdiye kadar uzun zamandır Workstation serisi anakart Türkiye'ye girmiyordu. Fakat bu seriyle beraber Türkiye piyasasında da satışa çıkacak. Bir nevi tanıtımı da olmuş gibi olacak.
Evet, aslında Workstation anakartı enteresan bir iş. Yani evinizde ticari olarak kullanabileceğiniz bir bilgisayarda kullanacağınız stabilite yönelik bir anakartı ekstra hızlaşırtma deneyi olacağız.
Aynen öyle. Aynı zamanda normal evimizdeki yüksek overclock kapasitesine sahip oyun oynamak için de gayet kullanabileceğimiz bir seri aslında.
Şimdi normalde biz hızlaşırtma yaparken hatırlıyorum PC ekran kartları ya da çok düşük güçteki ekran kartlarını kullanırdık ki işlemcinin hızına maksimum yararlanalım. Fakat sen burada Asus'un yine uç noktadaki ekran kartlarından bir tanesini kullanıyorsun. Nedeni ne?
Şimdi geçmişte bu tarz daha düşük ekran kartlarını kullanmak sisteme daha az yük getiriyordu söylediğin gibi. Dolayısıyla daha yüksek hızlara işlemci tarafına çıkabiliyordu. Ama günümüz anakartlarında daha optimizasyon bu tür etkilerin işlemcinin çıkacağı hızlara etkisi çok daha azaldı. Dolayısıyla hani daha zayıf bir ekran kartı kullanmış, daha güçlü bir ekran kartı kullanmış.
Artık fark etmiyor.
Çok fark etmiyor. Neredeyse yok denilecek kadar az.
Evet, sen sistem bileşenlerini tanıtıyordun. Anakart tanıdık, ondan sonra kestim. Devam edersen aslında izleyicilerimize tam olarak ne kullanıyoruz, burada neler var görmüş olacaklar.
Bileşen olarak Mesut, anakartın ardından ekran kartı Matrix 580 GTX kullanıyoruz. Bunu niye kullanıyoruz? Bugün aslında yüksek hız deneyeceğiz ve ağırlıklı olarak 2D uygulamaları deneyeceğiz. Ekran kartına çok fazla yönelik uygulamalar değil çünkü
ekran kartına yönelik olsaydı herhalde ya 690 ya da 680 olurdu.
Aynen öyle. O yüzden çok sıkıntı yok o konuda. Daha farklı bir modelde kullanabilirdik.
Yalnız şu an aslında öyle bir sistem kurduk ki yani 580'i bile şu an şey olarak konuşuyoruz. Ya bunu kullandık ama işte zaten kullanmayacağız yani o yüzden.
Evet, biraz öyle oldu aslında.
Bellek kısmı biraz değişken olacak.
Çünkü yüksek hızlara çıkabilmek için bu işlemcilerde, Ivy Bridge işlemcilerde biraz bellek seçiyor. Ama normal günlük kullanımda değil de sıvı azot altında, belki biz bugün -190 dereceleri göreceğiz. Bu soğukluklar altında her bellek ile işlemcinin bellek kontrolcüsü iyi anlaşamayabiliyor. Ondan dolayı farklı çipte
evet,
sahip bellekler
deneyeceğiz. Deneme yanılma yapacağız. Şu an G-Skill model belleklerimiz takılı. Corsair'ın da bir güç kaynağını kullanıyorsun.
Evet. Tabii ki böyle güçlü bir sistemde çok daha yüksek hızlara çıkacağız ki bu güç tüketimini iki katı ve daha yüksek miktarda güç tüketimi ne neden olacak. Bunun için güçlü bir power güç kaynağına ihtiyacımız var. Bizim de burada tercihimiz Corsair'ın HX1000 serisi bir güç kaynağı oldu.
Böyle bir sistemde normal mekanik sabitlisi kullanmamız beklenemezdi. Hemen bir tane de SSD iliştirdik o tarafa ki sistemin şeyi bozulmasın, görüntüsü.
Aynen öyle. SSD tarafında da yine Kingston'ın 128 GB'lık bir SSD'sini kullanıyoruz.
Aslında SSD'ler şöyle önemli. Eskiden hızlaşırtmada, daha doğrusu halen öyle, Windows'un hızlı açılması önemli. Çünkü zaten stabilite zor sağlanıyor üst böyle hız değerlerinde. Ben evvel Windows açılsın da o görüntüyü alalım.
Burada
hızı onaylayalım kısmı var.
Burada yalnız hemen araya gireyim çünkü çok yüksek hızlara çıkacağız. Fakat Windows Windows niye hemen açılmıyor diye heyecan olmasın. Çünkü bazı işletim sisteminde küçük ayarlar yapıyorum. Daha önceden bu yaptığım ayarlar nedeniyle Windows çok hızlı açılmıyor olabilir. Ama bu sonraki performansı arttırdığı için açılışa çok fazla önem vermiyoruz
Yani
başlangıçta.
stabilitesi biraz şey oluyor
Evet,
diyorsun.
aynen öyle.
Tamam, bunu da stabil ettiğimiz iyi oldu. Çünkü SSD kullanıyoruz. Ben SSD'yi daha çok şey için kullandığını düşündüm açıkçası. Hani Windows bir an evvel açılsın da o görüntüyü, hız değerini göreyim.
Onun hani onun etkisi de var. Bir de şey, bize overclock yaparken sürekli sistemi aç kapa aç kapa veya reset atıyor. Mekanik disk olduğu zaman bir süre sonra arıza yapabiliyor. Çünkü sürekli reset atması veya biz kapamak zorunda kalıyoruz power supply'a aniden. Bu sürekli aç kapalar mekanik aksama zarar
Evet.
verebiliyor.
Zaten sürekli dönüyor, duruyor, dönüyor, duruyor ve
Aynen
sıkıntı
öyle. O
yaşıyoruz.
yüzden mümkünse SSD tercihimiz.
Evet, soğutma kısmında bildiğimiz, alışık olduğumuz çözümler yok. Burada devasa 5 kiloya yakın bakır bir blok ünite var. Ki bu
Evet.
blok ünitenin yapımı da özel.
Evet, bunun dizaynı özel. Bu yine biz olarak konuşacağım. Aslında ben hani tek değilim Türkiye'de. Bizim küçük bir grubumuz var. Beraber geliştiriyoruz birçok kullandığımız malzemeyi. Hazır satılan L2 sıvı azot için kullanılabilen bloklar da aslında dünyada mevcut. Ama bu işin doğasına ters aslında bize göre. Onun için biz kendimiz dizayn ediyoruz. Dizayndan kasıt, tabii ki çok profesyonel değiliz, çok materyal bilgisine sahip değiliz ama araştırdığımız kadarıyla ve tecrübe ettiğimiz kadarıyla bazen de deneme yanılma yöntemiyle en optimum bu işe yarayabilecek dizaynları kendimiz gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu da onlardan biri. Bu herhalde 10. ya da 15. revizyonlar arası bir revizyon blok konusunda.
Şimdi burada bakır bloktan bahsediyoruz. Bunun maliyeti ne kadar? 6 kilo bakır gitmiştir bunun yapımı için. Belki daha fazla.
Bunun maliyeti aslına bakarsan bu potu yapalı bayağı oldu. Sadece bakırına 1.000 liranın üzerinde para harcanıyor.
Ya burada şöyle ne söylüyorum. Yani sadece soğutucu ünitesi bile sistemin yarısına bedel fiyat olarak
Sadece
baktığımda.
saf bakırına yani blok halinde zaten oluyor. Daha sonra bunu dizaynınıza göre işletiyorsunuz CNC'de. Ondan sonra zaten işinizi görür hale geliyor.
Ondan sonra da kullanıma başlıyorsun. Şimdi herhalde ilk önce yalıtımla başlayacaksın. Her zaman bunu yapıyorsun çünkü. Yalıtımda neler kullanacaksın? Senin genelde un veya benzeri değişik malzemelerin oluyor.
Evet, geçmişte çok farklı malzemeler kullandık. İki tip yalıtım var. Biri herhangi bir şekilde sıvının, çünkü çok soğuk bir sistem oluşturduğumuzda ne oluyor? İşte su
Nemlenme oluyor
damlaları
üstünde.
birikiyor, nemlenme oluyor. Bunun elektronik malzemeye zarar vermemesi için birinci seviyede
Yalıtım
yalıtım
herhalde.
için silgi kullanıyoruz. Bu arada silgi ressam silgisi olarak geçiyor. Yumuşak hamur silgi. Bunu da hemen belirtmek istiyorum. İlk dünyada Türkler kullanmıştır ve bizim arkadaşlarımızdan biri kullanmıştır bunu. Daha sonra tüm dünyaya yayıldı ve bu işi yapanlar, yani ekstrem overclock'la uğraşanlar hala bizim bu bulduğumuz yöntemi kullanmaya devam ediyorlar.
Evinde yapacakları için de söyleyelim, merak edeceklerdir. Hani sormadan Faber-Castell marka yumuşak silgi kullanıyoruz. Bunu da yazalım ki söyleyelim.
Belki diğer markalarınki de olur fakat elektrik iletiyor mu iletmiyor mu veya ne düzeyde onu kontrol etmek gerekiyor
En
bence.
azından denenmiş, elektrik iletmediği ispatlanmış bir malzeme
Evet.
bu.
Ardından ısı izolasyon ve daha yüksek nem izolasyonu için ilk başta seninle de daha önce kullanmıştık. Un kullanıyordum.
Evet,
Bu da
şimdi
yine dünyada ilkti ve
ilkti ve rekor da kırdık gerçi orada ve
rekor da kırdık.
daha çok un konuşuldu rekordan fazla zaten
Evet.
orada.
Sıkıntı şuydu orada. Fanlar vesaire bir şekilde unun yakınına geldiği zaman ortalık batıyordu.
Ya zaten o rekoru kırdık. Benim malzemeleri temizlemem ki bazı bellekleri attım artık temizlenmiyor diye. Haftalarımı aldı. Temizlenmedi hiçbir şey. Ve ofis de inanılmaz batmıştı.
Evet, o biraz sıkıntılıydı. Ondan sonra farklı çözümlere gittik. Daha sonra pirinç olayına geçtim.
Evet, bal da pirinç kullanıyoruz.
Şimdi arkadaşlar da hani bu yine bizim community'de, bizim topluluktaki arkadaşlar da çok fazla gülmüşlerdi bana. Hani bu iş mi falan, hani nasıl, hadi pilav mı yapıyoruz falan, hadi pilav yapalım Recep gel falan. Sonra baktım ki hani işe yaradığını görünce onlar da kullanmaya başladı.
Şimdi şöyle bir şey var pirinçte gerçekten. Nem emici özelliği herkes tarafından çok iyi biliniyor.
Evet.
Hatta cep telefonu falan suya düştüğünde birçok kişinin ben pirince yatırdığını
Evet.
biliyorum telefonunu. Sırf o içindeki nemi emsin diye. Aslında mantıklı bir çözüm. Hani daha öncesinde Türklerin keşfettiği fakat burada kullanmayı düşünmediği bir çözümü sen
Evet.
yeniden aslında gündeme
Yani
getirmiş
sıfırdan bir
oldun.
şey bulmadık sonuçta ama hani bu şekilde bir uygulama yapmış olduk.
Oldukça güzel. Şimdi yalıtıma başlayacağız aslında. Az çok sistemi tanımış olduk. Ha belki monitörü de sorarsanız burada da 27 inç. Yine Asus'un bir monitörü mevcut. Asus'un üretebildiği her şeyi Asus'tan kullandık. Asus'un üretemediği şeyleri diğer firmalardan kullanıyoruz burada. Evet aslında yalıtıma başlayalım. Recep biraz uzun sürecek zaten.
Evet, oraları biraz hızlı geçeceğiz.
Evet, oraları biraz hızlı geçeceğiz. Hem de bu sırada aslında hızlı bir çekim de olsa nasıl bir yalıtım yapıyorsa onu da görmüş olacaklar. Tabii. Bilmiyorum sen gizlemek istiyor musun bazı şeyleri?
Yok, gizlenecek çok fazla bir şey yok. Biz zaten hep yaptığımız çalışmaları paylaşıyoruz.
Evet, şimdi sistemi sökmeye başlayalım o zaman.
Tamam. Evet Mesut, sistemi kurduk ve çalışmaya başladı.
Aslında çalışmaya başladı kısmını sanki böyle çalışma molası da varmış gibi söyledin Recep.
Aslına bakarsan gerçekten var. Yani her şeyi birebir doğru bir şekilde yapsam bile ve hava soğutma sistemde çalışıyorken sistemi sadece bu şekilde monte ettikten sonra bir basıyorsun sisteme çalışmıyor.
Gerçi hani terzi kendi söküğünü dikemez modu. Ben geçtim yalıtımı falan, bazen evde kendim de sistemi topluyorum. Tuşuna tıklıyor, çalışmıyor.
Aynen
uğraştırıp
öyle
duruyor bizi. Bunca işlemden sonra, anakartın üstüne bunca şey yaptıktan sonra aslında çalışamıyorsa normal bir şey.
Evet, o yüzden şanslıyız. Çalışıyor sistem.
Şimdi işlemci sıcaklığına doğru bakıyoruz aslında. İşlemci sıcaklığı değil, bu bilon sıcaklığı. Hı hı. Şu an 36 dereceye doğru gidiyor.
İşlemci sıcaklığını da aslında...
Evet, buradan programdan aslında mümkün izleyebiliriz. Hemen diyorsun Asus'un ilgili programını açarak aslında bunu görebiliriz.
Yani neyse, o... açılana kadar biz devam edebiliriz.
Evet, aynı zamanda şimdi şöyle bir şey var. Havayla soğutuluyor sistem. Yani havayla soğutulduğu için de tabii ki sıcaklıklar yükselmeye devam edecek ki biz elin ikiyi dökene kadar.
Evet, ondan çok fazla beklememiz lazım aslında.
Ya benim merak ettiğim aslında şu an üstünde 4-5 kiloya yakın bir bakır blok var. Bu şekilde hani bıraksak sistemi ne kadar dayanır?
Bu şekilde Çok uzun süre olarak testini yapmadım ama yarım saattan fazla çalışacaktır muhtemelen. Default hızlarda.
Yine de hiçbir soğutma olmadan diyorsun. Sadece bir
rahat bir şekilde çalışacaktır. Evet.
Anladım. Aslında yavaş yavaş N2'yi de doldurmakta yarar var.
Bir yandan bilgisayarımızı restart edelim. Bir yandan da soğutmaya başlayalım.
Evet, yalnız dediğin gibi programlar oldukça geç açılıyor. Her ne
yaptıysan
eğer... Program
bu kadar geç açılmıyor aslında. Bir şekilde yaptığım ayarlardan dolayı sanırım bir sıkıntı
evet,
olmuş olmalı.
Orkula özel bir sistem kullanıyorsanız her türlü aksaklığa açık olacaksınız. Çünkü buradaki Windows normal gündelik işlerinizi yapmanız için değil aslında. Hemen işlemciyle ilgili skorları elde etmek için özelleştirilmiş bir Windows
kesinlikle.
Sonuç olarak.
Ve hani denemelerin süresi de tabii ki kısa süreli denemeler oluyor. Rekor denemeleri.
Şimdi N2 çalışan sistemi döküyorsun yoksa döktükten sonra mı sistemi çalıştıracaksın?
Şimdi önce ilk başlarda biz başladığımızda şey yapıyorduk. İşte döküyorduk, çalıştırıyorduk vesaire. Daha sonra ilk Japonlardan hani öğrendik bu kısmını. Dünya anlamında konuşuyorum. Bu adamlar daha düşük sıcaklıklar elde edebiliyordu. Niye falan şeklinde düşünürken. Meğersem olay şuymuş. Pastayı sürdün, daha sonra bloğu oturttun. Soğutmaya başladığın zaman sistem aradaki ısı yeteri kadar belli bir sıcaklığa düşmeden soğutmaya başladığında aradaki pasta aslında donuyor.
Yani ilk önce o pastanın biraz yayılmasını bekliyorsun yani.
O pasta olması gereken en optimum konum hali almamış oluyor. Dolayısıyla biz bunu ilk başta takınca belli bir sıcaklığa kadar ısıtıyoruz ki o pasta hani ideal şekilde işlemci ve blok arasına otursun. Ve temas konusunda sıkıntı yaşamayalım.
Aslında çok ince bir nokta.
Aslında küçük bir şey ama dikkatten bizim o zamanlar sadece bizim de değil birçok insanın gözünden kaçıyordu. Sonra biri fark edip bunu uyguladıktan sonra tabii diğerleri de uygulamaya başladı.
Evet, program çalışmamış olabilir ama şu an BIOS'tayız ve BIOS'ta bütün ayrıntıları görebiliyoruz. CPU aslında voltajından sıcaklığına kadar bütün değerler karşımızda.
Biliyorsun artık yeni BIOS'lar bu şekilde. Çok daha kullanımı kolay ama biz bu temel kullanım modunu değil de advanced moda geçiyor olacağız. Ve buradan takip edeceğiz. Ayarlarımızı da buradan yapacağız. Şu an için işlemci sıcaklığı 45 derece civarlarında. Blok sıcaklığı da 39 derece civarı görünüyor. Tabii bloğun hangi kısmından sıcaklık ölçtüğümüze göre de sıcaklık farkı değişiyor. İstersen soğutmaya geçelim. Çok fazla
evet, yavaş yavaş soğutalım aslında. Hem de bu sayede de N2'nin o şov kısmına başlamış olsun.
Yani biraz öyle.
Yani belki de video 52 çekici kılacak kısım. N2'nin o ilk defa bloğu döküldüğü kısımdır. O buharların çıktı.
Evet, kesinlikle.
Şimdi N2 kazandan boşaltıyoruz. Kazandan boşaltma kısmı olabildiğince eski usul. Yani süt kazanından sütü boşaltıyormuş gibi aslında. Buharlar çıkmaya başladı. Ya bu işin gerçekten şu buhar kısmı, N2'nin o sıvı azotun buharlaştığı kısım inanılmaz.
Şöyle.
Evet, direkt elimizi de aldığımızda zaten. Görülebileceği gibi buharlar çıkıyor. Bütün o artistik hava mevcut.
Mesut, başlayabilirsin istiyorsan.
Yavaş yavaş bloğu dökeyim mi? Şimdi Recep, burada sormak istiyorum. Sonuçta elimde sıvı azot var. Birçok kişi merak edecektir. Elimize dökülse, sistem bileşenlerine buradan sıçrasa ki şu an bloktan sıçrıyor döktüğüm için. Yani nasıl etkileri var bunun?
Şimdi anlık bir şekilde direkt havaya uçtuğu için, yani daha doğrusu anlık bir şekilde buharlaştığı için ve dökülen damla çok küçük olduğu için elinden veya çevreden alabileceği ısı miktarı çok küçük. Ama yoğun bir şekilde maruz kaldığında çok tehlikeli olabiliyor.
Yani yoğun bir şekilde dediğin aslında böyle sıvı azot dolu bir tanke elini sokmak falan gibi mi? Yoksa
evet.
Çok uzun süre boyunca böyle hani...
Yani ya uzun süre boyunca atıyorum tanka elini
akış
sokup
sürecek.
Bir süre tüm elini kaplı şekilde durabilirsin. Veya akış sürekli olacak. Bu çok tehlikeli. Gerçekten hani... Terminator filmindeki Terminator'un olduğu şekli,
kırılma sahnesi yaşayabilirsin.
Şekli yaşayabiliriz rahatlıkla.
Evet, şimdi yavaş yavaş işlemci sıcaklığı düşmeye başladı. Blok sıcaklığı da aslında hızlı bir şekilde düşüyor. Daha herhalde ekleme yapacağız.
Tabii biz bunu -100 derecelere kadar başlangıç için soğutacağız.
Hızlanma olacak mı yoksa yine yavaş yavaş mı düşmeye devam edecek?
150 derece civarlarında bu blok sıcaklığından bahsediyorum. Yavaş yavaş düşmeye devam ediyor. 150 derece civarında bir patlama söz konusu. Çok daha hızlı bir kırılım noktası var orada. Oradan %180 ila 190 dereceye kadar ki çıkış kısmı çok hızlı bir şekilde devam ediyor.
Hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Peki sen hani deneyimlerin açısından konuşursak anakartların üstündeki bu sensörler ne kadar doğru ölçüyorlar? Gerçekten o eksi dereceleri de gösterebiliyor mu rahat bir şekilde?
Ne yazık ki tüm her anakart gösteremiyor. Çünkü Bu cihazların yani bu anakartların bu amaçlar için dizayn edilmediği için aslında.
Evet, sonuç olarak eksi 190 dereceyi nerede nasıl çalıştıracaksın?
Evet, kesinlikle. Ama mesela Asus'un Rampage 4 Extreme veya Rampage serisi anakartlarında çok daha düşük sıcaklıklara kadar okuyabiliyor. Çünkü ona özel sensör takılıyor. Dolayısıyla olabiliyor.
Zaten anakartın aslında işi de bu herhalde şu an.
Aynen öyle. O Rampage serisinin esas işi o denilebilir. Extreme serisi.
Ne kadar aralıklarla koyuyorsun şu an? Hani hepsinin buharlaşmasını mı bekliyorsun koymadan önce bir sonraki adımı?
Şimdi eğer ki işlemcinin karakteristiğini bilmiyorsak yavaş yavaş çıkıyoruz. Ama işlemcinin çalışabildiği hızları daha önce test etmişsek çok daha hızlı bir şekilde çalışabiliyoruz. Bugün ben bu işlemcinin bu anakarttaki karakteristiğini ilk kez denediğimiz için biraz daha yavaş gidiyor olacağım.
Ama işlemci bildiğimiz bir işlemci. Bunu da açalım.
İşlemci bildiğimiz bir işlemci.
Ve sağ olsun bize çok yakın bir isim tarafından
Koray
sağlandı.
Koray Kuşçu yakın arkadaşlarımdan biridir. Forumda da eminim birçok kişi biliyordur Brandybug adında.
Evet.
Onun işlemcisi.
Biz de buradan Donanım Haber ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü elindeki işlemci efsanevi işlemcilerden bir tanesi. Daha çok dünyada aslında duyulmuş bir işlemci. Çünkü retail olarak çıkabildiği hızlar oldukça
evet,
yüksek.
Evet, oldukça yüksek hızlara çıkabilen bir işlemci. Kendisi birkaç işlemci denedikten sonra bu işlemciyi bulabildi.
Aslına şimdi burada aslında retail dedik, bunun altını çizmek lazım özellikle. Hani evet. Dünyada şimdi 7 GHz aşan işlemciler mevcut. Fakat bunlar mühendislik örneği işlemciler. Intel tarafından direkt olarak sağlanmış işlemciler.
Kesinlikle.
Bu satışta olan bir işlemci denenerek alınmış. Daha doğrusu birkaç denemeyle satın alma işlemi sonunda keşfedilmiş.
Şöyle söyleyeyim, bizim gruptan işte Tosun RMC var, Karenduru var, Brandybug var. Şu ana kadar onun üzerinde işlemci satın aldık. Yani her biri 2-3 tane işlem çoktan aldılar. Ve bildiğiniz Türkiye'deki yani satışta olan yerlerden alınmış işlemciler bunlar.
Ya harcanan para da aslında gözler önünde seriliyor burada bu iş için.
Ya bu bir hobi olduğu için o kısmına hani para harcanıyor. Ve biraz da şansa bağlı bir durum. Mesela Koray'ın brandi bakın. Bu 4 hatta bir tane beraber test ettik. 5. işlemci. Dolayısıyla bu iş denk gelmeyebilirdi. Belki 100. işlemciye kadar deneme.
Doğru.
Zorunda da kalınabilirdi.
Peki şu an dünyada hani böyle gidip herhangi bir satıcıdan satın alınmış en iyi işlemciyle çıkılan skor hangisi?
Dünyada şimdiye kadar satın alınmış bir işlemciyle en fazla 6800'lü hızlar görülmüş. 7 GHz hızlar var. Tabii bunlar ES işlemcilerdi. Bunda da ne yapabileceğiz göreceğiz. Konuşmak
çünkü
istemiyorum.
Sonuç olarak anakartı ilk defa deneyeceğimiz
evet,
anakart.
İlk defa deniyoruz. Ondan hani beklentileri yüksek tutmayalım ama iyi sonuç alırsa ne güzel.
Tabii yani şunu da belirtmek lazım. Biz bu anakartla rekoru kırdık diye siz de aynı anakarttan alıp aynı rekoru kıracaksınız diye de bir kaydı yok. Bu iş tamamen aslında şans işi herhalde biraz.
Şans işi ama tamamen değil, doğru bir anakartınızın olması gerekiyor.
Evet, anakartlar şimdi öyle çünkü sonuçta üst seviye anakartlara baktığımızda da diyorsun ya sensöründen ve benzeri komponentlerine kadar özelleştirilmiş oluyorlar diye. Hı hı. Tabii ki belli bir mühendislik çalışma gerekiyor.
Evet kesinlikle. Şu an...
Bir de belleklerimizde ne yapacak onu da tam olarak bilmiyoruz aslında.
Bellekleri yine ilk kez deniyoruz. Daha önce belirttiğim gibi işlemcinin bellek kontrolcüsü eğer bu belleklerle iyi anlaşmıyor biliyorsa bu bellekten veya işlemciden dolayı bir sorun değil. Ama biz çok yüksek hızlara çıktığımız için bir şekilde anlaşmazlık oluşabiliyor. Dolayısıyla öyle bir durum oluşursa değiştireceğiz.
Bu arada -23 derecedeyiz ve yavaş yavaş aşağı düşmeye devam ediyor blok. Anakartta 0 derecede kaldı.
Anakart evet 0 derecenin
aşağısını evet, aşağısını ölçmüyor artık.
Ben yavaştan birkaç ayar kontrolü ve ayar yapmam da gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ilk kez açtık sistemi. Daha önceden bir ayar düzenlemesi de yapmadık.
Şimdi aslında burada değiştirdiğin ayarlardan da bize söz edersen hani evinde en azından bu işler nasıl yapılıyor diye merak eden kullanıcılar fikir sahibi olmuş olurlar. Çünkü çoğu kişinin hani kalkıp da bunca para harcayıp elen ikiyi bir yerlerden bulup evinde en azından sadece deneme amaçlı bile bu işi yapabileceğini zannetmiyorum.
Evet, o yani biraz sıkıntılı bir süreç kesinlikle. Zaten çok da tavsiye etmiyoruz. Biz hani bunlarla uğraşıyoruz ama bir hobi gibi nasıl gidip arabanızı modlarsınız, yarışırsınız. Tabii sokakta yarışmayın. Hani mesaj da verelim buradan. Dolayısıyla biz de hani sokakta yapmıyoruz. Güvenli bildiğimiz şekilde, güvenli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Burada mesela Advanced Configuration'dan CPU Configuration'a girdik. Intel Adaptive Thermal Monitor diyor. İşte Intel'in termal monitörünü kapatıyoruz. Çünkü
yani
biz
direkt
zaten
aslında işlemci içindeki sensörleri kapatmış mı oluyorsun böylece?
Aslına bakarsan burada işlemci içerisindeki sensörden anakarta gelen sinyali bir nevi kapatmış oluyoruz. İşlemciye direkt müdahale edemiyoruz ama onu kapattığımız zaman anakart bir şekilde sıcaklıkta problem olduğunu algılamıyor.
Yani böylece aslında sistemin de istem dışı kapanmasını falan engellemiş
evet
oluyorsun.
Şimdi bugünkü testimizde biz daha önce de belirttiğim gibi 2D testi. Yani oyun vesaire gerektirmeyen,
daha çok herhalde işlemcinin o saf gücünü test eden
testleriyle ilgileneceğiz. Dolayısıyla hyper trading'e de çok fazla ihtiyacımız olmayacak.
Aslında burada bir mesaj veriyor sizlere. Diyor ki eğer süper pi falan kasacaksanız hiç ihtiyacınız yok.
Aynen.
Etkilemiyor.
Hyper trading hatta daha kötü sonuç alıyor mesela süper pi testini alacaksanız. Daha sonraki değiştireceğimiz şey gördüğünüz gibi aktif prosesör course diyor. Bu aktif halde aktif olarak çalışan işlemcinin çekirdekleri.
Yani kaç çekirdeğin çalışacağını mı söylemiş
oluyorsun? Aynen öyle. Ben şimdi burada bazı çekirdekleri kapatacağım. Rekorlar için hep bu böyledir. Niye derseniz bir işlemcinin birden fazla çekirdeği oluyor ama her biri çok iyi bir çekirdek olmayabiliyor.
Yani hepsi sonuçta birbirinden bağımsız bir karaktere sahip.
Aynen öyle. Dolayısıyla biz burada en iyi çekirdeği bulup onunla en yüksek hıza çıkmaya çalışıyoruz. Eğer ki yapacağımız testler, benchmarklar tek işlemci destekliyorsa. Dolayısıyla şimdilik bir çekirdeği alacağım ben bunu.
Yani burada da aslında hep tiyoları vermiş oluyorsun.
Aynen öyle.
Yani quad core ya da bu 6 çekirdekli, 8 çekirdekli bir işlemciyle rekor kırılması bir şey ifade etmiyor. Zaten tek çekirdeğiyle aslında hızlı ulaşılıyor.
Evet. Eğer ki mesela Super Pi gibi bir testle çok yüksek hızlar görüyorsanız bu genellikle bir çekirdek veya iki çekirdek olarak bu hızlara çıkılmıştır. Çünkü her seferinde 4 çekirdeğinizin de mükemmel olma ihtimali veya 8 çekirdeğinizin de mükemmel olma ihtimali oldukça düşük. Diğer ihtiyacımız olmayan özellikleri yine kapatıyoruz. Mesela burada hardware prefetcher diye bir özellik var. Bunun tam anlamıyla ne yaptığını, neye etkilediğini ben bilmiyorum. Ama performans olarak etkisini biliyorum ki Super Pi için mesela yüksek bir performans sağlıyor. Eğer bunu kapattığınız zaman tam tersi düşük skor alıyorsunuz.
Bu da önemli ayrıntılardan bir tanesi.
Yine cache de öyle. CPU power management'ta speed step'i kapatıyoruz.
Ya böylece aslında işlemci hiçbir zaman uyku moduna geçip hızını düşürmüyor.
Aynen öyle. Çünkü bizim istediğimiz en yüksek performans.
Evet.
Hızını düşürsün, yükselsin istemiyoruz. Çünkü o düşürmede performans kaybımız oluyor.
Şimdi burada turbo mod da var. Sonuçta bu da hızlaşırtma ile ilintili bir şey. Fakat kendisi otomatik hızlaşırtma yapıyor.
Evet, turbo mod kendisi otomatik yapıyor. Biz manuel ayarlara geçtiğimiz zaman turbo mod sadece çarpanı daha yukarı çıkartmamıza bizim manuel olarak sağlıyor. Onun dışında ekstra daha fazla bir hıza çıkmıyor.
Yani sana bir katkı sağlamayacak aslında o hız denemelerinde.
Şimdi bu kısmını şimdilik yeterli. Diğerlerine bakıyoruz. Mesela High Precision Timer. İhtiyacımız olmayan her şeyi kapatıyoruz.
Böylece aslında devrede çok az bileşen de olup hataların en az indirilmesi sağlanıyor herhalde.
Aynen öyle. Çünkü ve de performanstan çalmalarını engelliyor.
Evet, Rapid Start gibi teknolojiler daha çok sabit diskle ilintili, Windows'un hızlı başlamasıyla ilintili işler. Sen zaten başta da belirttin, Windows'un ya da programların hızlı başlamasıyla ilgilenmiyorum dedin.
Kesinlikle.
Evet, genel olarak evet.
En hızlı yapacağımız işi en hızlı şekilde yapmaya çalışıyoruz.
Evet, aslında burada da hani bir şey belirtelim. Gerçekten rekorlar kırılıyor. Bazı işlemcileri 7-8 GHz olarak görüyorsunuz fakat zaten bunlar günlük olarak kullanmayacağınız işler. Bunları o zaman da belirtiyoruz. Yani LN2 ile yapılan bir zaten günlük kullanılmaz. Bu yüzden de buradaki Windows'u veya yaptığımız değişiklikleri sakın günlük yaşantınızda işinize yarayacak değişiklikler olarak düşünmeyin. Tamamen şu an işe özel değişiklikler yapıyoruz ve tek bir rakam ulaşmak için.
Mesela şu anda da anakartın entegre ses kartı, Ethernet kartları, USB 3'ler eğer kullanmayacaksam bunların tamamını kapatıyorum.
Yani 7 GHz'de internet herhangi bir şey gönderemeyeceğiz eğer ulaşırsak.
İhtiyacımız yok şu an için. Ondan kapatıyorum ama açılabiliriz hani. Bakalım başka.
Herhalde anakartlarda, daha doğrusu bütün yine anakartlarda diyelim, markalarda artık fark etmiyor. Ayarların kaydedilebiliyor olmasa sizin oldukça fazla işinize yarıyor.
Tabii,
buca değişiklik yaptıktan sonra.
Yıllar öncesinden gelen bir şey. İlk bir marka yapmıştı. Marka telaffuz etmeyeyim. Ardından ya belki de Asus'tu, onu da tam hatırlamıyorum.
Enforced Ultra Yonga setleriyle çok yakından tanıdığımız bir markaydı.
Yok, onda,
Asus değildi sanki.
Enforced 4'ten öncesinde de vardı Mesut.
Olabilir.
Burada diğer ayarlarımıza gelelim. Şimdi burada iTuner özelliği var Asus'un. Artificial Overclock özelliği. Bunu zaten otoda veya farklı modlarda kullanılabiliyor veya RAM'lere göre overclock yapabiliyor. Biz manuel olarak yapacağız. Multi-core adjustment dediğimiz, istersek tüm core çekirdeklere manuel olarak atayabiliyoruz.
Tek tek aslında hangi çarpan limitine kadar
biz
çıkabileceklerini.
Biz zaten ilk çekirdeği kullanacağız. Burada 63 çarpana kadar çıkabiliyor. Önceki sende bir işlemciler 59 çarpanda kalıyordu. Bunlar 63'e kadar çıkabiliyor. Internal PLL over voltage diye bir özellik var. Bunu P67'lerle birlikte farkına varıldı. P67'ler ilk çıktığında bu voltajın seçeneği yoktu. İşlemciler bakıldı ki çok az overclock oluyor veya bir sıkıntı var. Daha sonra power user'lardan yani yine bizim çevreden bir kişi BIOS'u kurcalarken Intel'in BIOS'unda böyle bir özelliğin olduğunu fark ediyor. Enable ediyor. Bir bakıyor hani işlem çok daha yüksek overclock oluyor. Nasıl oluyor vesaire diye. Sonra tabii ki Asus vesaire bu özelliği ekledi. Şimdi daha yüksek overclock olabiliyor.
Aslında hani gelişmiş anakartların yayınlanmasında, stabilitenin sağlanmasında genel olarak sizin de yararınız anlaşılıyor. Firmalara geri dönüşlerde çok büyük katkı
sağlıyorsunuz. Tabii mesela bir aslında bildiğiniz bir kullanıcı bu özelliği bulmasa şu anki eriştiğimiz hızlardan 200-300 MHz daha aşağıda hızlara erişecektik mesela.
Değişik ayrıntılar, önemli işler. Hani benim hiç aklıma gelmez açıkçası.
Bellek hızlarını ayarlayabiliriz.
Evet, bellek konusunda zaten şu an şey incelememiz var. Bakalım neler yapabilecek.
Biraz deneme yapıyor olacağız. Ondan çok zorlamayı düşünmüyorum. Bellek timinglerini yine ayarlayabiliyoruz. Onun için şimdilik sadece default ayarlarında tutmaya çalışacağım.
Gevşek ayarlar bırakarak herhalde aslında.
Çok zorlamayacağız. Bellekte hepimizin bildiği gibi yüksek hız ve düşük timingler her zaman elde etmeye çalıştığımız
şeyler. Evet yani DDR3 de olsa aslında düşük timing her zaman önemini koruyor.
Kesinlikle. Şimdi baktığımızda
aslında yeniden yükselmeye başladı. Yavaş yavaş katkı sağlamakta fayda var herhalde.
Tabii. Benimki bitmek üzere Mesut. Senden katkı alalım. Şimdi normalde günlük ev kullanıcıları için aslında Asus'un Z77, P67, Z68 anakart serilerinde hep vardı. TPU diye bir onboard işlemcisi var. Aynı zamanda anakartların üstünde küçük bir buton var, sürgülü buton. Onu açtığınız zaman yeterli overclock yapıyor. Mesela 2600K serisinde 4.3 GHz, 4.4 GHz direkt otomatikman overclock yapıyordu. Bu hızlar da zaten daha önce test edilmiş ve hava soğutma için ideal olan hızlar. Yine bu yeni anakartlarda da bu özellik var. Tüm bunlarla, ayarlarla falan uğraşmadan benim tavsiyem gitsinler o sadece son kullanıcılarımız o butonu aktif hale getirsinler.
Hava soğutmayla da zaten istediklerine ulaşacaklar.
Evet, ideal ayarlara ulaşırlar. Ha ne var işte ben 5 GHz kullanacağım vesaire derse tabii ki ince ayara geliyor iş. Unutmadan hatırlatayım, Ivy Bridge'lerin hava soğutmada çıkabildiği hızlar Sandy Bridge'e göre biraz daha zor. Niye ise, nedeni ise biraz daha fazla ısınıyorlar.
Evet, burada bunu açalım aslında. Hani bu sıcaklık konusu çok fazla merak ediliyordu. Ivy Bridge'lerde üretim maliyetlerinden kısılabilmesi adına yapılan bazı termal değişiklikler var. Eskiden Sandy Bridge işlemcilerde bu aslında işlemcinin çekirdeğiyle o üstünü kaplayan metal plak arasına özel bir lehimleme tekniği kullanılıyordu. Daha pahalı bir materyal kullanılıyordu. Ve çekirdek o metal plakaya tamamen bastırılarak, tamamen yapıştırılarak aslında ısı üretimi maksimize ediliyordu. Evet. Fakat ne yazık ki Ivy Bridge'lerde burada artık bildiğimiz basit termal pasta kullanılıyor. Ve biz bildiğimiz basit termal pasta demeyelim. Sonuçta üretim sürecinde özel bir termal pasta kullanılıyor. Evet. Fakat o lehimleme tekniği kadar pahalı bir teknik değil. İşlemcinin fiyatını ucuzlatıyor. Fakat ne yazık ki o lehimleme tekniği kadar da...
İşlemcinin muhtemelen fiyatını ucuzlatmıyor.
Evet yani üretim maliyetini düşürüyor öyle diyelim. Ama o lehimleme tekniği kadar da yüksek ısıtma performansı, ısı üretim performansı vermiyor ne yazık ki.
Evet aynen öyle. Dileyenler hava soğutmayla daha yüksek hızlara çıkıp daha stabil çalışmak istiyorum diyenler biraz riski alabilir. İşlemcinin üzerindeki o metal kısmı jiletle keserek çıkartıp...
İşte o zaman da hatırlıyor musun? Atlon işlemcilerde çekirdeğin kırılmasını yaşıyorduk.
Kesinlikle. Jiletle keserken çekirdeğin etrafındaki bileşenleri kırılabiliyordu.
Evet ve bazen de soğutucu blok eğer çok fazla bastırırsanız o çekirdeği ezebiliyor bu sefer.
Kesinlikle. Riskli bir işlem.
Yani... Çok var. Ben de giderim 3 tane 5 tane denerim diyorsanız deneyebilirsiniz evde.
Kesinlikle. Şimdi işlemcimizin voltajını değiştiriyoruz. İşlemcinin voltajını değiştirmek bize ne sağlıyor? Daha yüksek hızlarda stabilite sağlıyor. Aradaki transistörler arasındaki voltaj dengesi, daha doğrusu voltaj farkını arttırdığımızda daha yüksek hızlarda daha hızlı bir şekilde switchleme yapabiliyor. Belleklerimizin yine voltajlarını belleğe özel olarak ayarlıyoruz.
Yani aslında burada hız aşırtmanın her türlüsünde işlemciye giden voltaj arttırılıyor ki daha stabil olsun. enerji tüketiminiz de artıyor aynı zamanda. Bunun da altını çizelim.
Tabii kesinlikle.
Evet, o bütün enerji tasarrufu etkenliklerinden, o size sağladığı yararlardan aslında bir şekilde yararlanamıyor oluyorsunuz.
Şimdi çok fazla bir şey değiştirmedik aslında. Diğer voltajları da otoda bıraktık. Nedeni ise yine söyleyeyim. Son kullanıcıdan da çok fazla bir şey değiştirmesine gerek yok. Biz de belli bir uç noktaya eriştikten sonra daha ince ayar yapmaya başlıyoruz. Çünkü artık az sonra kartlarda birçok voltajı otomatik olarak doğru şekilde set edebiliyor.
Evet, bugün zaten yani şu anda da zaten eksi 104 derecede ulaşmış durumdayız. Herhalde biraz doldurmamız gerekecek.
Evet, onu bir yandan da ben ayarlarımızı seni cesur gördüm.
Vallahi şimdi sen yaptıktan sonra dedim ben de bir deneyeyim. En azından elime değmiş olsun.
İndir bayağı inmek gerekiyor.
Herhalde bu sefer dibinde kaldı.
Tam dolu değil tankımız.
Elime de dökülüyor bu arada ama hani dedin ya çok fazla bir akım olmadıktan yani sonra bir zararı yok.
Sürekli olmadıktan sonra sıkıntı olmaz.
Evet, tamamen şey yaptık. Gel,
şunu
onu
da dolduralım.
Eminim ki yalnız hızlaşırtma seferlerin birçoğu şu an burada olmak ve herhalde bu bidondan elini iki doldurmak isteyeceklerdir buraya.
Aslında bu tarz bir etkinlik yapmayı planlıyoruz uzun zamandır. Hani toplaşalım, diğer arkadaşlarımız da gelebilsin ama hala plan aşamasında.
Evet, bir ara aslında hızlaşırtma etkinlikleri çok fazla oluyordu yani. Firmalar çok fazla yapıyorlardı. Özellikle alışveriş merkezlerinde yapıyordunuz bunları. Herhalde şu sıra yine aynı şekilde, yine bir alışveriş merkezinde bir araya geleceksiniz.
Evet, yapılabilir herhalde. Öyle bir etkinlik. Yani plan aşamasında henüz kesinleşmiş herhangi bir şey yok. Olursa zaten yine bilgilendirme yaparız. Ayarlarımızı Tools kısmında overclock ayarları, overclock adında kaydettik. Şimdi ilk başta tekrar geldiğimizde hız olarak ilk başta bir deneme açılışı yapalım istersen.
Çarpanımızı, evet, bir bakalım sıkıntı var mı?
63 yaptık çarpanımızı. Ya da 63 değildi, biraz daha düşürelim ki
en azından
emin
açılacak
olalım
mı bakalım
sistemde yani. Sıkıntı olmadığından.
Şu an 6.3 GHz hızda, evet, açılış 60, deneyeceğiz.
60 çarpan ve 105 base clock şeklinde yaptık. 105 yaptık çünkü ilginç bir şekilde Ivy Bridge işlemciler 105'in altında veya 104'ün altında cold bug yapabiliyor. Bu işlemcide bu problem var mı emin değilim ama yine de riski atmamak
için. Aslında cold bug'ı da anlatmak lazım. Hani işlemci çok soğuk olduğu için açılmıyor.
Evet.
Evet, öyle bir sıkıntı oluyor. Hatta burada bir tane de özel ısıtıcımız var. Eğer cold bug falan yaşarsak herhalde bundan olayı çözeceksin.
Evet. Bir şekilde sistem açılmazsa, fazla soğumuşsa, ki Mesut fazla soğutmuş biraz sistemi sanırım.
Evet, biraz çok
gördüğünüz
fazla.
Gördüğünüz gibi o patlama noktasına eriştik.
Ve şu an zaten 133'ten aşağı inanılmaz bir hızdan inmeye, evet, başladı.
Aynen öyle.
Ve geldi sistem.
Sistemimiz açıldı. Şu an bir sorun yok gibi duruyor. Gördüğünüz gibi zaten hani fan bağlı değil, işte overvoltaj var vesaire, bu tip hataları. Hata değil bunlar. Korumak için.
Dökmeye devam
biraz
edecek
daha
miyiz?
Biraz dökelim.
Eksi 140 dereceyi gördük. Aşağı doğru inmeye devam ediyor. Şu an zaten bu arada daha fazla çıkmaya başladı.
Evet.
Enteresan bir
o
şekilde.
O noktadan sonra döktüğümüz her an, her damla daha fazla duman saçıyor.
Ve Windows'u gördük.
Evet. Şu anda işlemci hızımıza bakalım dilerseniz.
CPU-ID normalde de geç açılan bir program. Umarım senin bu yaptığın değişikliklerden sonra 2 gün boyunca açılmasını beklemeyiz yalnız Recep.
Ben de umuyorum. Belki birkaç ara ayar daha yapmam gerekebilir. Onun için biraz bekleyeceğiz. Mesela şu anda işlemci %100 kullanıyor. Demek ki şu an programlarda bir problem var. Mesela bak, atkeys.com diye bir
servis aslında sistemi kilitlemiş durumda.
Sıkıntı çıkartıyor. Ki %100 kullanmasına rağmen 6300'de sıkıntısız çalışabiliyordu sistem. Yine açıldı.
Ve sistem %100 yükte. bu hızda sıvı bir şekilde gidebiliyor. Enteresan.
Sıkıntı yok.
Yukarıda da dolmaya devam ediyor. Evet. CPI'de. Açılacak gibi görünüyor yalnız Recep. Geliyor herhalde.
Yok, açılıyor. Sadece küçük sıkıntı yaşadık sanırım servislerde.
Evet, 6300 MHz çok rahat bir şekilde görebilir. 6.3 GHz'de şu an sistem çalışır durumda. İstersen, sıcaklığa baktığımızda blok üstüne üçlüğümüz sıcaklıkta -150'lere yaklaşmış durumda. Ya, mükemmel.
Evet, daha bu civarda tutabiliriz şu an için. İstersen bir Super Pi testi deneyelim. Sistem kararlı bir şekilde çalışıyor mu? Şu şekilde. Gördüğümüz gibi problemsiz şekilde.
Yani Super Pi'yi de alıyor.
6 saniyenin altına inmedik aslında. Ama şuradan hemen gördüğün gibi Asus yazılımı bu sefer sıkıntı çıkardı.
İnce yerleri de bu taraftan mı yapacaksın Ecek?
Bir miktar hızı arttırmayı deneyebiliriz.
Şimdi bu aslında uç noktada bir hız aşırtma oluyor. Burada BIOS'tan mı gitmek daha iyi yoksa bu tip yazılımları kullanmak?
Şimdi belli bir noktaya kadar BIOS'tan gitmek iyi. O noktadan sonra yazılıma gitmek mantıklı. Ama hangisi iyi dersen göreceli bir kavram.
Şimdi biz daha öncesinde sen yaptığımız denemelerde bazı anakartların üstünde hatırlarsan bu megahertz yerlerini değiştirebildiğimiz switchler görmüştük. Çok ufak tekerlekler veya benzeri değişiklikler. Onlar nasıldı? Yani daha sonrasında başka anakartlarda kullanılmadılar mesela. Hani çok rağbet görmediler mi?
Çok fazla bazı yani faydalı olabiliyordu. Fakat mesela Asus'un da şey var. Ayrıca bir board'umuz var. Biz onu çalışmalarımızda kullanıyoruz. Onu takıyorsunuz ROG Connect'ten. İstediğiniz gibi açıp kapayıp çalışabiliyorsunuz. Maliyet getiriyor bunlar. Dolayısıyla anakartların birçoğunda hani belki bunlardan kaçıldı. Kaçılmayanlar da hani idare edecek şekilde sunuldu. Yani idare edecek dediğim hani ihtiyaçları karşılayacak kadar. Şu an yazılımda bir sıkıntı var gibi. Bunun bu arada CD'dekini kurdum. En güncel olanı kurmadık. Ondan dolayı da olabilir. İstersen biz BIOS'tan bir yolumuza devam edelim. Daha sonra yazılımı tekrar kontrol ederiz.
Her şeyin çok özelleştirilmiş olması da bazen çok sonuçta olduğu anlamına gelmiyor tabii.
Dediğim gibi hani şu an burada
Windows'un şey var yani Çince harfler görüyoruz. Nedeni nedir?
O da tamamen optimizasyonla alakalı bir durum. Şöyle ki birileri test etmiş demiş ki...
Japonlar bu yüzden daha düşük sıcaklıklara ulaşıyor.
Yok, birileri test etmiş Mesut. Farkına varmış ki Çince Windows'ta daha iyi Super Pi sonucu alabiliyorsun.
Çok enteresan bir değer.
Kesinlikle. Aslında mantıklı, bana hala mantıklı gelmiyor. Ama gerçekten bir miktar daha iyi sonuç alabiliyorsun.
Herhalde o harflerin tanımlanması veya dil değiştiği için kullanılan bir servis farklı amaçlara mı hizmet ediyor?
Emin değilim nereden kaynaklandı. Ben hani yazılımcı biri değilim. Ama bir şekilde bir miktar daha iyi sonuç alıyor.
Çok enteresan. Değişik bir bilgi bu da.
Şimdi biraz isterseniz abartalım hızımızı. Voltajımızı da arttıralım.
-155 görüyoruz şu an blokta ama ben eklemeye devam ediyorum.
Tabii birazdan şimdi daha fazla ekleyeceğiz. Hatta ekleyebilirsin.
Aslında bunları da herhalde tazelemekler var hazır bu boşluk varken.
Muhtemelen sensörün oturduğu nokta henüz ya yeteri kadar soğumadı ya da biz biraz daha soğutacağız sistemi.
Buharlarda gitgide artıyor zaten ki bunun buharı bile serin. Çok soğuk.
Kesinlikle. Şu an gördüğün gibi artık limitlere ulaşmak üzere soğukluk olarak da.
Aslında Recep hani bu boşlukta şunu da sormak istiyorum. Masada vazelin duruyor. Yani ben açıkçası buradaki her şeyi anladım ama bunu bir türlü soramadım sana. Hazır boşlukta var. Bunu açıklar mısın? Bu vazelin nerede kullanıyorsun?
Vazelin biraz sıkıntılı bir daha geçmişte kullandığımız, şu an pek fazla kullanmıyoruz materyal. O da şu, yine nemlenmeden koruma amaçlı kullanıyorduk. Fakat çok fazla soğuk olduğu zaman bu vazelin etkisini yitirmeye başlıyor. Dolayısıyla her ortamda onu kullanamayabiliyorsunuz.
Aslında deneme yanılma yoluyla herhalde ortaya çıkıyor. Daha düşük denemelerde mi kullanıyorsunuz?
Evet, biraz daha hani -190'a kadar dayanmıyordu. Atıyorum 70'lere, -70'lere kadar falan kullanılabiliyor.
O da enteresan bir bilgi yine. Yani gündelik hayatta kullandığımız bazı şeyler.
Gördüğün gibi mavi ekran yedik biraz önce. 6600'de açtık sistemi aslında ama bir şekilde stabilite kaybettik.
Bu belleklerden de olabilir. Belki bellekleri biraz daha gevşetmek.
Evet, bellekleri belki olabilir. Değiştireceğiz ve bakacağız belleklerden dolayı mı?
Evet ama sonuç olarak hani hız aşırtma dediğimiz olay böyle bir şey. Sonuçta ekstrem hız aşırtma bu şekilde yapılıyor. Ve 6600 MHz'de ben bellekleri biraz gevşetip görebileceğimize inanıyorum. Orada bir MP alsak mesela birçok izleyenimiz için de evlerini hiç göremeyecekleri, ulaşamayacakları bir hızla en azından bir test sonucu görme imkanı sağlamış olacağız.
Evet. Birazcık deneme yapmamız gerekiyor sadece.
Ve yeniden BIOS ekranındayız. Voltajı mı arttırıyorsun biraz da?
Bir miktar daha voltajı arttıracağız. Dediğim gibi bellekleri tanımıyorum. Ona...
Bu IV bridge'lerle birlikte hani ekstrem hız aşırtma adına bir gelişme oldu mu? Yani şurası iyi oldu, burası kötü oldu. Isınması kötü oldu.
Şurası çok güzel oldu. Cold bug yok. Dolayısıyla çok yüksek soğukluklara kadar soğutabiliyoruz.
Ve sistemi öyle açabiliyorsun.
Sistemi öyle açabiliyoruz ve soğuğa karşı nasıl diyeyim, soğukla beraber karakterisini değiştirebiliyor ve iyi yönde değiştirebiliyor. Daha yüksek hızlara çıkabiliyor.
1MP'de 6 saniyenin altına mı inmek önemli şu an? Yani dünya rekoru kırmak için kaç saniyeler görüldü?
Şu anda 5.2'nin altına inildi.
Peki kaç hızda? Hani hangi değerler indiler?
6960 MHz'de ama tabii bu Nginx Sample işlemciyle, mühendislik örneği işlemciyle 6960'a kadar çıkıldı. Yani aslında 6 tam... saniyenin altında, hatta 5.5 saniyenin altını denemeye çalışacağız bugün.
Peki 7 GHz'in çok üstündeki rakamlar mümkün görünüyor mu şu an için? Yoksa sınır 7 GHz diyebilir miyiz?
Yani benim öngörüm şöyle, 63 çarpan var ve şu anki işlemcilerin çoğunluğu 110 base clock civarlarında tıkanıyor. Dolayısıyla 63 çarpı 110 bir limit gibi görünüyor şu an.
Anladım ve şu an sıkıntı hallolmuş gibi gözüküyor. 6.6 GHz'de CPID daha hızlı açıldı en azından.
Evet, hemen.
Demek ki gerçekten biraz evvel 6.3 GHz'de bir sıkıntı vardı. Yaşıyormuşuz gerçekten. Ve 1MP deniyoruz tekrar.
Direkt 1M kaç hız alabilecek ona bakalım. Yine bir optimizasyon yapmadım henüz.
Evet.
Daha iyi bir skorda.
Aslında hani burada elde edilen hızla, elde edilen performansla da evde kendiniz de deneyebilirsiniz. Sonuçta SuperPi ücretsiz bir program. Kendiniz de 1M deneyebilirsiniz orada. Şu an biz 5.5 saniyeye kadar inmiş
evet.
durumdayız burada 1MP'de.
Burada bir miktar tweak vesaire. Tweak dediğimiz küçük ince ayarlarla biraz daha iyi bir skor alınabilir. Veya hızı arttırarak alınabilir.
Şimdi biz aslında son bir hız arttırmayı deneyelim. Aslında burada video amacına ulaştı. Çünkü 6.6 GHz'e ulaştık. Asus ana kartın üstündeki hız aşırtma ayarlarını gösterdik ve Eden2'nin de nasıl kullanıldığını gösterdik. Ben biraz daha dökeyim ki 180 derecenin altına da inmeyi görelim. Ki sıcaklığımız da şu an bloktan ölçülen. Eksi...
Muhtemelen max'a ulaştık Mesut.
Değil mi? Daha aşağısını biraz zorlayacağız.
Ölçümün hani 190'ı bulmamasının nedeni ölçüm noktasının o bulunduğu noktadan dolayı
kaynaklanıyor. Peki eksi 200, eksi 220 gibi değerleri görmek mümkün mü?
Mümkün şöyle sıvı helyum kullanmak gerekiyor.
Neden kullanmıyorsun peki?
Sıvı helyum çok pahalı ve temin edilmesi çok daha zor.
Anlıyorum.
Ama sıvı azotu birçok yerde kullanılıyor. Laboratuvarlarda vesaire hücre saklamak için özellikle kullanılıyor. Dolayısıyla piyasada bulabiliyorsunuz. Zaten Habaş'tan temin ediyoruz biz de.
Şimdi 6.6 GHz'in üstünü deneyeceğiz. Eğer şanslıysak bir 6.7 görürüz herhalde.
Hedefimiz evet 6.7 en azından görebilmek olsun diyoruz.
6.7'ye şu an yükselttim ve base clock'u aslında yükselterek
evet,
yaptın.
Çünkü çarpan zaten 63'teyiz artık daha ötesi yok.
Burada aslında Intel'in her şey elinde derken ne demek istediğin daha rahat anlaşılıyor herhalde. Evet. Çarpanı herhalde 65'e kadar bıraksaydı.
Yani biz bunu helyumda koysak evet. Çarpanı limitlendiğimiz zaman çok fazla bir şey yapamıyoruz ne yazık ki.
Peki base clock değiştirmede anakart hani yüzde kaç etken? İyi bir işlemciye sahip olmanın yanında.
Şimdi eskiden çok daha etkendi. Eski chipset ve işlemcilerde. Çünkü orada çok daha fazla mesela biz P60, P45 chipset zamanlarında 700 FSB'nin üstüne çıkmıştık. Ama şu anda işlemciden kaynaklı bir sıkıntı mevcut. Dolayısıyla anakartlar çok da fazlasını el veremiyor.
Anlıyorum.
Çok az base clock farkları yakalayabilirsiniz anakarttan anakarta.
Evet, peki yani bir hız aşırtmacı için herhalde anakartın daha soğukta açılabiliyor olması önemli. BIOS ayarlarının ayrıntılı olması önemli.
Aynen öyle.
Bunun haricinde ne gibi farklar kaldı? Hani üst seviye anakartlar satıyorsunuz. Sen de satıyorsun ki mavi ekranı gördük
evet.
herhalde. Bellekleri biraz gevşeterek kurtarır mı sence 6.7 GHz?
Bellekler değil de belki bir miktar voltajla oynayarak.
Bir deneyeceğiz, son denememiz
çünkü
olacak.
Çünkü bellekler uyumsuz olsaydı sanki daha önce...
Değil mi? Daha önce bize haber verirdi
kaybedebilirdik biraz. Kaybedebilirdik
duruyor. Hani bu üst seviye anakartlarda gerçekten fark yaratan ne oluyor şu an Recep?
Detaylı ayarlar kesinlikle. Güçlü bir işlemci besleme devresi ve organizasyonu.
Tabii orada giden voltajın da düzenli olması lazım ki aslında. İster istemez işlemci o değerlerde o stabiliteyi sağlayabilsin.
Bunun haricinde eğer ekstrem overclock yapıyorsanız, Mesut bir işlemci voltajı deneyeceğim. Bir de olmazsa eğer RAM bölenini değiştirebiliriz. Çünkü 1130 civarlarına geldik ki bu sınırda olabilir.
Evet, şu an bir ilk olarak işlemci voltajını arttırıyoruz. İşlemcide voltajı da 1.87'ye geldi bu arada.
88'i gibi bulacak. Yani burada daha az set ettik dediğin gibi 87 gibi. Muhtemelen yük altında 88'i bulacağız.
Peki sistemi şimdi bunca denedik. Videonun sonunda toparlarken neler yapacaksın? Ekstra bir işlem yapmana gerek var mı?
İşimiz bittikten sonra. Şimdi şöyle bir şey var. Öyle güzel fotoğraflar vesaire çekmek isteyenler genelde yine bizim ekipten şey yapıyorlar. Sistemi bu şekilde bağlı şekilde tutuyorlar. Sistem soğuyor ve diğer tüm bileşenler buzla kaplanıyor. Böyle hoş bir görüntü elde ediyor. Bunu yapmayacaksanız direkt sistemi bloğu belli bir sıcaklığa soğuttuktan, ısıttıktan sonra karıştırırım bunu da. Isıttıktan sonra ancak işlemciden ayırabiliyorsun. Belli bir miktar ısıtıyoruz. Sonra bloğu ayırdıktan sonra...
Bu çok soğukla ulaştığı için aradaki şey yine gerekirse. Mavi ekranı gördük. Bu da herhalde limitleri ulaştığımızın bir göstergesi oluyor.
Belleklerden ulaşmış olabiliriz. Ondan evet. Ben video için en azından bir miktar azaltacağız hızı.
Evet, belki hani son denemelerimizi yapıyoruz 6.7 GHz'i görür müyüz diye. Ama 6.6 GHz de bizim için yeterli bir değerdi. Zaten hedeflediğimiz değerdi oydu.
Yine de bir 6.65 falan.
Değil mi? Görsek daha iyi olur.
Yapalım.
Hız aşırtma aslında tam bir hastalık. Çünkü yapıyorsunuz bazen onlarca saat sadece 1 MHz, 2 MHz için uğraştığınız oluyor herhalde Recep.
Kesinlikle ve yani çok hoşlanmayan kişinin uğraşacağı işler değil tabii.
Değil gerçekten. Bu işe çok gönül vermiş olmanız lazım. Aynı zamanda maddi olarak da ya sponsorunuz olacak ya da imkanlara kendiniz sahip olacaksınız. Çünkü bu sistemler sonuçta bu denemelerden sonra arızalanabilirler ve garanti dışı kalıyorlar. Yani kimse bu kadar modifikasyona uğramış bir anakartı kalkıp da kullanıcı hatası demeden tahmin
yani
almaz.
Yani biraz tabii o kısmı sıkıntı.
Bu kadar şimdi yalıtım malzemesi de yükledim. Bunu da sormak istiyorum. Silgi kolay çıkıyor mu?
Silgi şöyle kolay çıkıyor Mesut. Normalde hemen sökmeye çalışırsan silgi tek bir hamlede çıkabiliyor. Ama hava soğutmayla falan kullanmaya devam edersen veya bir miktar ısınırsa biraz böyle cıvık bir yapı alıyor. Sökmesi eziyet oluyor.
Yani kurumasını beklemek lazım diyorsun.
Kurumasını ve ama ısınmaması gerekiyor çok fazla.
Anladım.
Onun için
sonuçta
ısınırsa...
zaten normal oda sıcaklığında biraz elastik bir yapısı olduğu için aslında oda sıcaklığından daha aşağı bir değerde soğuması gerekiyor. Silgin öyle söyleyebilir
evet,
miyiz?
Aynen öyle. Kolay çıkartmak için. Anladım. Mesela ben şey yapıyorum genelde. Eğer hemen sökemiyorsam veya daha sonra sökmek istiyorsam anakartı bir poşete koyuyorum, buzdolabına koyuyorum. Sonra buzdolabına bir miktar soğuduktan sonra çıkartıp silgiyi bir şekilde çıkartabiliyoruz.
Şimdi anakartı bu şekilde getirdiniz, anakartınız yandı. Ne yapıyoruz? Buzdolabına koyuyoruz, poşetin içinde silgiyi çıkartıyoruz üstünden.
Bunu tavsiye etmiyorum Mesut şimdi.
O şekilde hastaya götürüp veriyoruz.
Yok,
İskal.
Böyle bir şeyi tavsiye etmiyoruz tabii. Ya bizim bu denediğimiz hani anakartlar örnek anakart zaten. Dolayısıyla bildiğimiz anakartlar.
Siz benim dediğimi aklınızda bulundurun. Sonuçta Recep çok iyi bir overclockçu. Forumlarımızda geziyor. Sizlere bilgi alışverişte bulunuyor ama şu an Asus'ta aktif bir görevde.
Aktif bir görevde devam ediyoruz.
Evet.
İstersen...
Evet 6650.
6650.
Evet tam olarak hedeflediğim megahertz. Senin hedeflediğin megahertz. Ben 6600'ü görsem yeter diyordum ama sen 6650'den aşağısında videoyu bitirmem dedin.
Ben videonun ardından bir 6700 üzeri denemeye
evet,
devam
deneyeceğiz. Zaten gelişmeler olursa da bunu forumumuzda paylaşırız. Bunun için çok daha fazla ince ayar yapmamız lazım. Eğer sorularınız olursa mutlaka videonun altında bizlere belirtin. Recep seve seve cevaplayacaktır. Ben de bilgim dahilinde, burada edindiğim tecrübeler dahilinde size üst seviye overclock hakkında, üst seviye hız aşırtma hakkında bildiklerimi anlatırım. Ve 1 MP'yi de sistem stabil bir şekilde alıyor. Gerçekten yaptığımız değişiklikler işe yaradı. 5, yine 5 saniye aldık ama diğerinde küsurat vardı. Bunda yok en azından.
Evet 5.5 saniye. Bir 1-2 ayar yapalım ve 5.5'un altına inelim istiyorsan.
Evet şu an diğer değişik tweakleri gösteriyor bize. Tam olarak yaptığın ayarları anlatır mısın?
Şu an çok basit bir şeyler yapacağım. Bazı çalışan servisleri kapatacağım. Ve işlemciyi daha yüksek priority'de daha yüksek
öncelikli olarak programı atlayacaksın herhalde.
Çalıştıracağım.
CPU Zen'in açık olması, CPU ID'nin açık olması etkiliyor mu performansı?
Evet, onu da kapatacağım şu anda. Çünkü hepsi sistem kaynağı kullanıyor. Dolayısıyla hepsi etkiliyor. Bunu da kapatalım ve tekrar deneyelim.
Tekrar deniyoruz bakalım 5.5'ün altına inebilecek miyiz?
Dediğim gibi normalde biz en iyi skor için çok daha fazla ayar yapıyoruz zaten.
Gördüğünüz ve indik gibi, evet. 2 tane servis kapatarak.
5.4 saniye inmiş bulunuyoruz şu anda.
Recep çok fazla emek harcadığına teşekkür ediyoruz. Rica videonun sonuna doğru aslında ben biraz da elini iki dökerek şov yapmak istiyorum. Evet. Burada videoyu tamamlıyoruz. Gayet uzun bir video oldu. Umarım bütün o merak ettiğiniz her şeye cevap verebilmişizdir. Recep sağ olsun. Buradaki bütün bileşenleri kendi sağladı. Biz de ondan haber olarak sadece burada ona stüdyoyu ve video imkanını sunduk. Burada bize çok büyük yardımları dokundu. Tekrar teşekkür ediyorum
Recep. Rica ederim Mesut.
Aynı zamanda Kore'ye de teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Evet.
Sağ olsun işlemciyi hemen verdi. Hiç düşünmedi bile yani başına bir şey gelir. Ya o kadar video çekeceksiniz kesinlikle ona para verdik.
Kesinlikle aramızda zaten bir şeyler evet.
Olmuyor gerçekten. Ona da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet tekrar merhaba. Videoyu bitirdik dedik fakat Recep uğraşları sonucunda değeri 6750 MHz'e kadar çıkartabildi.
Evet yani daha da aslında biraz daha uğraşacağız ama en azından.
Evet hazır buradayken stüdyodayken çıktığımız değeri gösteriyoruz. Aslında bu da hani marketten direkt satın alabilecek bir işlemcide çıkabilecek en üst değerlerden bir tanesi oluyor.
Neredeyse öyle. İkinci işlemci denilebilir. Hani bir 10-20 MHz'le.
Evet limitlerine kadar dayanmış durumdayız. Şimdi bir RAM değerini tekrarlayacağız. Bakalım 5.4'ün aşağısına düşecek mi?
Bu ilk testimiz. Tekrar alalım.
Evet tekrar alalım. Bazen herhalde böyle testlerde şey yapabiliyor.
Saçmalama yapabiliyor evet.
Evet 5.3'e kadar inmiş durumdayız. Recep i̇şte uğraşırsan 2 saniyeye kadar iner misin bilmiyorum ama.
Bizim o kadar vaktimiz yok evet. Videoda.
6750 MHz'de burada okuyabiliyorsunuz. Bu bizim için çok önemliydi. Yani burada 6600 MHz'de hedeflerken 6750 MHz'i gördük. Donanım
daha
haberden, Türkiye'den.
Var
evet, güzel bir haber gösterdik izleyenlerimize. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Bu sefer gerçekten kapatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.